Ayrım 34. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 305. 11. Kısım. Ertesi sabah Locke ile Jean Villa Candesa'daki özel eşyalarını toplarken sivil kıyafetler içindeki iki fayton dolusu gözle onlara eşlik etti. ''Gittiğinizi görmek bizi çok üzüyor.'' dedi başkahya. Locke son birkaç parşömen yaprağına Leo Canto Costa'nın imzasını atarken. ''Fevkalade konuklardınız. Umarım Tal Verrar'ı bir sonraki ziyaretinizde de bizi şereflendirirsiniz.'' Genç adamın hanın onları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğuna dair en ufak bir şüphesi bile yoktu. Bir buçuk yıl boyunca ek hizmetler hariç günde 5 gümüş sikke ödeyen Locke ile Jean, arkalarında büyükçe bir ev satın almaya ve marifetli bir personel kadrosu tutmaya yetecek kadar büyük bir solari yığını bırakmıştı. ''Başka bir yerde ilgilenmemiz gereken acil işlerimiz var.'' diye mırıldandı Locke soğuk bir edayla. Ardından kendini içten içe azarladı. Stragos, bağlı büyücüler ve kahrolasıca gizemli suikastçılar yüzünden bu lüksten mahrum kalmaları kahyanın suçu değildi. ''Al.'' dedi genç adam ceketinden 3 solari çıkarıp masaya bırakarak. ''Bunun tüm personele eşit olarak dağıtıldığından emin ol.'' Sonra avucunu yukarı çevirdi ve ufak bir el çabukluğuyla bir 1 altın sikke daha çıkardı. Bu da konukseverliğinden ne kadar hoşnut kaldığımızı ifade etmek için. ''Ne zaman isterseniz buyurun gelin.'' dedi kahya yerlere kadar eğilerek selam verirken. ''Geliriz.'' dedi Locke. ''Gitmeden önce gardırobumuzun bir kısmının süresiz olarak depoya kaldırılmasını istiyorum. Eşyalarımızı almak için geri geleceğimizden emin olabilirsin.'' Kahya gerekli emirleri mutlulukla bir parşömene karalarken Locke de Villa Candesa'nın kare şeklindeki açık mavi antetli kağıtlarından birini ödünç alıp üstüne şunları yazdı. ''Önceden görüştüğümüz konulara istinaden derhal yola çıkıyorum. Döneceğime güvenebilirsiniz. Bana gösterdiğiniz müsamahaya derinden minnettarım.'' Locke kahyanın notu müessesinin kendi siyah bal mumuyla mühürlemesini seyretti. ''Bunun en kısa sürede günahhanenin efendisine iletildiğinden emin ol.'' dedi. ''Ona ulaşmak mümkün olmazsa sadece ve sadece vekil harcı Selendri'ye teslim edilecek. Bunu derhal görmek isteyeceklerdir.'' Locke kahyanın gözlerinin biraz aralandığını görünce gülümsemek için kendini zor tuttu. Requi'nin nota bizzat ilgi duyacağını çıtlatmak, onun hedefine çabucak ve güvenle ulaşmasına büyük ölçüde yardım ederdi. Yine de Locke daha sonra başka bir kopyayı Stragos'un casusları vasıtasıyla yollamayı planlıyordu. Boş yere riske girmenin gereği yoktu. ''Rahat yataklara veda zamanı.'' dedi Jean eşyalarla dolu iki bavulu dışarıda bekleyen faytonlara taşırken. Denize açılırken yanlarında hırsızlık aletleriyle maymuncuklar, silahlar, simyasal boyalar, sahte kılıklar beraber yalnızca birkaç yüz solarilik nakit parayı ve birkaç tünik ile pantolon takımını götüreceklerdi. ''Jerome de Ferran'ın parasına da.'' ''Durenna ile Korval orada.'' dedi Locke zoraki bir tebessümle. ''Tabii gittiğimiz her yerde etrafı kolaçan etmeye de. Çünkü işin aslı şu ki bir kafese giriyoruz ama sadece birkaç günlüğüne.'' ''Hayır.'' dedi Jean düşünceli bir üslupla bir korumanın açık tuttuğu kapıdan geçip faytona binerken. ''Hayır, kafeste çok daha uzun bir süre kalacağız. Nereye gidersek gidelim o kafes de bizimle gelecek.'' 12. Kısım. Kadris'le olan eğitimlere o akşamüstü kaldığı yerden devam etti ve daha da sıkı bir hal aldı. Seyir subayı onları geminin bir ucundan öteki ucuna kadar yürüttü ve bucurgattan tutun da pişirme kutusuna kadar her şeyin nasıl çalıştığını bir güzel belletti. Bir çift gözün de yardımıyla geminin filikasını çözdüler, yandan aşağı sarkıttılar ve tekrar yukarı çektiler. Ana güvertedeki ambar kapaklarının mazgallarını kaldırdılar ve çeşitli palanga takımlarıyla fıçı kaldırıp indirmenin talimini yaptılar. Gittikleri her yerde Kaldris onlara düğüm attırıp ne üdüğü belirsiz aygıtların ismini sordu. Kızıl ulağın kıç kamerası Locke ile Jean'a tahsis edildi. Denizdeyken Jean'ın kompartımanı kolalanmış brandadan ince bir duvarla Locke'ninkinden ayrılacak. Kaldris'in aynı ölçüdeki minicik kamerası da koridorun hemen karşısında yer alacaktı. Fakat şimdilik mevcut boş alanı nispeten konforlu denebilecek bir bekar evine çevirmişlerdi. Mecburen sürdürdükleri hapis hayatı yüzünden durumlarının ciddiyeti kafalarına iyice dank etmiş gibiydi. Ve çabalarını ikiye katlayarak yeni şeyleri en son peder zincirden eğitim alırken gösterdikleri bir hızla öğrenmeye başladılar. Locke neredeyse her gece ders çalışarak uykuya dalmaya ve kendisini sözlüğün kopyasını yastık niyetine kullanırken bulmaya başladı. Sabahları patalyalarını gerçek beceriyi sadece biraz aşan bir özgüvenle kentin batısındaki cam resiflerin arasında yüzdürüyorlardı. Akşam üstlerinde ise Kaldris onlara güvertedeki nesneleri ve konumları sayarak ismini verdiği her yere koşuşturmalarını talep ediyordu. ''Pusula kutusu!'' diye haykırdı seyir subayı. Locke ile Jean dümenin hemen yanında duran ve içinde bir pusula ile birlikte birkaç seyir aygıtı daha barındıran küçük tahta kutuya koştular. Ona dokunur dokunmaz yeniden Kaldris'in sesini duydular. ''Morfidar!'' Bu seferkini bulmak gayet kolaydı. Yaşlı adamın kastettiği şey geminin en sonundaki kıç küpeştesiydi. ''Hela halatları!'' diye bağırdı Kaldris. Locke ile Jean güneşin vurduğu güvertede patilerini yalayarak keyif çatan şaşkın kedi yavrusunun yanından hızla geçtiler. Koşarlarken yüzlerini buruşturuyorlardı. Zira hela halatları denize tuvaletlerini yapmak için Cimadri'ye çıktıklarında tutunacakları şeylerdi. Sıçmanın daha konforlu yöntemleri daha büyük gemilerdeki zengin yolcular içindi. ''Mizana!'' diye böğürdü Kaldris. Nefes nefese kalmış haldeki Locke ile Jean zınk diye durdular. ''Bu gemide mizana yok ki!'' dedi Locke. ''Sadece ön ve ana direkler var.'' ''Bak sen, amma da akıllıymışsın. Kurnazca aldatmacamı boşa çıkardın efendi Costa. Git kahrolası üniformanı giy de birkaç saatliğine tavus kuşu gibi çalım sat.'' Üç adam aradan geçen günlerde beraber çalışarak el ve ses sinyallerinden oluşan bir sistem geliştirdiler. Locke ile Jean da o sisteme kendi özel lisanlarından aldıkları birkaç makul uyarlamada bulundular. ''Denizdeki bir gemide mahremiyet ancak peri istediği kadar gerçektir.'' diye homurdandı Kaldris bir akşamüstü. ''Birileri bizi izleyip dinlerken size açıktan açığa sözlü talimat veremeyebilirim. Aramızda epeyce bir dürtükleme ve fısıltı kullanacağız. Eğer teferruatlı bir şey konuşmamız gerektiğini biliyorsanız edilecek en iyi laf...'' ''Bakalım işini gerçekten biliyor musun Kaldris?'' Locke otoriter bir ses tonuna başvururken Verrar donanma üniformasının fazlasıyla yardımcı olduğunu keşfetmişti. ''Evet öyle bir şey ve eğer denizcilerden biri teknik bir terim kullanır ve bilmediğim bir konuda fikrini almak isterse...'' ''Haydi ama hayali denizci, herhalde çocukmuşsun gibi her şeyi sana tek tek söylememe gerek yoktur.'' ''Evet güzel, bir tane daha uydur bakalım.'' ''Tanrılar cezanı versin. Bu gemiyi avucumun içi gibi biliyorum.'' Locke küçümseyici bir ifadeyle Kaldris'e tepeden baktı. O da ayaklarındaki deri çizmelerin boyunu 4-5 santim arttırması sayesinde. ''Ve onun neler yapabileceğinin farkındayım. Muhakememe güven veya hemen yüzmeye başla.'' ''Evet, aferin efendi Costa.'' Seyir subayı sakalını sıvazladı ve Locke'yi kısık gözlerle süzdü. ''Nasıl oluyor da efendi Costa'yı bu kadar iyi gizleyebiliyorsun? Geçimini tam olarak nasıl sağlıyorsun Leo Canto?'' ''Sanırım böyle sağlıyorum. Profesyonel bir taklitçiyim. Ben rol yaparım.''
''Sahnede mi?''
''Bir zamanlar. Hem Jerome hem de ben galiba artık sahnemiz bu gemi.''
''Kesinlikle öyle.''
Kaldris kedi tarafından çıplak ayaklarına düzenlenen kısa bir saldırıdan sakınarak dümeni, daha doğrusu zorlu hava şartlarında birden fazla denizcinin yüklenmesini olanak tanımak için güvertenin altındaki bir mekanizma ile birbirine bağlı olan dümen çiftini çevirdi.
''Yerlerinize!''
Locke ile Jean alelacele kıç güvertesine koşup onun yanına geçtiler. Görünüşte kendi işleriyle meşgul müşçesine ilgisiz bir tutum sergilemelerine rağmen bir fısıltıyı veya yönlendirici bir el işaretini fark edebilmek için dikkatleri seyir subayının üstündeydi.
''İskele provasından esen bir rüzgara doğru yol aldığımızı hayal edin.'' dedi Kaldris. ''Hayal etmeye mecburdular. Zira etrafı çevrili küçük koyda yaprak kıpırdamıyordu. Tiramola etmemizin zamanı geldi. Atacağımız adımları sayın bakalım. Onları kavrayıp kavrayamadığınızı bilmem lazım.
Loke manevrayı kafasında canlandırdı. Seren yelkenli hiçbir gemi dosdoğru rüzgarın içine yüzemezdi. Rüzgara karşı istenilen bir istikamette ilerleyebilmek için 45 derece civarı bir açıda durmak ve rüzgarı Pruva'nın farklı yanları yesin diye belirli aralıklarla yön değiştirmek gerekirdi. Uygulamada bu bir dizi zigzag, yani istenilen yöne doğru güç bela yol alabilmek için gerçekleştirilen tiramola üstüne tiramolaydı. İskele tiramolasından sancak tiramolasına ve tam aksine yapılan her değişim felakete pek çok fırsat sunan hassas bir manevraydı.
"Efendi Calrissian," diye kükredi Locke, "gemiyi döndüreceğiz, dümen sende."
"Hay hay kaptan." "Efendi de Ferra."
Jean tıpkı dostu gibi boynunda taşıdığı düdüğü 3 kez kısa kısa öttürdü.
"Tekmil tayfa, gemiyi çevirmeye hazırlanın."
"Efendi Calrissian," dedi Locke, "gemiyi sarsma, dümeni sıkı tut, yekeyi indirmeye hazır ol."
Locke dramatik bir etki yaratmak için birkaç saniye bekledi, sonra da "yeke boca" diye bağırdı. Calrissian dümeni geminin rüzgar altı tarafından, yani bu durumda sancağı çevirirmiş gibi yaptı. Böyle bir eylem dümen yelpazesini aksi yöne eğerdi. Locke suyun yelpazeye aniden baskı uygulayarak gemiyi iskele tarafına döndürmesini hayalinde canlandırdı. Rüzgarı tam karşılarına alarak onu tüm şiddetiyle hissedeceklerdi. Bu noktada yapılacak herhangi bir hata onları prangaya vurarak tüm ilerleyişi durdurur, hem yelpazedeki hem de yelkenlerdeki tüm gücü çalardı. Dakikalarca aciz kalabilecekleri gibi daha beteri de olabilirdi. Kötü hava koşullarında bu tür bir hata yapmak onları alabora edebilirdi ve gemiler birer akrobat değildi.
"Hayali denizciler, tiramolalar İskota!"
Jean kollarını sallayıp bağırarak talimatlarını görünmez tayfalara aktardı.
"Acele edin sizi miskin köpekler!"
"Efendi de Ferra," diye seslendi Locke, "şu hayali denizci görevini yerine getirmiyor."
"Ben seni daha sonra gebertmesini bilirim. Seni gidi lahana beyinli domuz tecavüzcüsü seni. Halatını kavra ve benden emir bekle."
"Efendi Calrissian?"
Locke deri bir tulumdan sakin sakin pembe su içen seyir subayına doğru döndü.
"Alabanda." "Hay hay kaptan."
Yaşlı adam geğirdi ve tulumu ayaklarının dibine bıraktı.
"Alabanda ediyorum."
"Ana yelkeni açın," diye aykırdı Locke.
"Borina halatlarını çözün, prasyaları çözün," diye bağırdı Jean düdüğünü yerinden öttürerek. "Sancak tiramolası için seyrenler fora."
Locke'nin zihninde geminin pruvası artık rüzgarın kalbini geçmişti. İskele pruvası rüzgar altında kalacak ve rüzgar geminin sancak tarafına çarpacaktı. Yelkenler rüzgarın yeni açısından istifade edebilsin diye serenlerin prasyaları hızla tekrar bağlanacaktı. Ve Calrissian telaşla dümeni ters yöne döndürüyor olacaktı. Kızıl Ulağ'ın yeni rotasına girmesi gerekecekti. İskeleye gereğinden fazla itilirse kendilerine arzu ettikleri yönün tersine giderken bulabilirlerdi. Ve yelkenler gerekli düzeltmeyi yapacak şekilde pras yalanmamış olurdu. Şans onlardan yanaysa böyle bir fiyaskoyu sadece utanarak anlatırlardı.
"Alabanda!" diye tekrar bağırdı genç adam.
"Emredersiniz efendim," diye haykırdı Calrissian. "Kaptanı ilk seferinde de duymuştum."
"Halatları bağlayın, prasyaları bağlayın," diye bağırdı Jean düdüğünü bir kez daha öttürerek. "Asılın şunlara, sizi gidi kahrolası solucanlar."
"Artık sancak tiramolasındayız kaptan," dedi Calrissian. "Mucize eseri gemi alabora olmadı ve hepimiz bir saat daha canlı kalacağız."
"Evet, üstelik hayali denizci olacak bu beş para etmez ite rağmen."
Locke birini yakasından kavrayıp güvertede zorla diz çöktürürmüş gibi yaptı.
"Senin sorunun ne işten kaytaran tavlon solucanı?"
Dipnot: tavlon yelkenli gemilerde alt güverte.
"İkinci kaptan Ferra da beni çok dövüyor," diye yakındı Jean cırtlak bir sesle. "Keşke rahip yemini etseydim de bu gemiye ayak basmasaydım, dedirten bir canavar o."
"Tabii ki öyle, ona bu yüzden para ödüyorum."
Locke bir bıçağı havaya kaldırırmış gibi yaptı.
"İşlediğin suça karşılık bu güvertede geberip gideceğine yemin ederim. Tabii eğer soracağım iki soruya cevap veremezsen. Birincisi, hayali olmayan mürettebatım hangi cehennemde? Ve ikincisi, neden bu kahrolasıca üniformayı giyerek pratik yapmam gerekiyor?"
Arkasından gelen bir alkış sesiyle irkilen genç adam oynadığı role son verdi. Hızla o tarafa döndüğünde Murray'ni küpeşlerin hemen yanındaki giriş lombarında durduğunu gördü. Kadın rampayı tırmanırken en ufak bir ses dahi çıkarmamıştı.
Harika!
Murray güvertedeki üç adama gülümsedi ve derhal kaliteli deri çizmelerine doğru saldırıya geçmiş olan kedi yavrusunu eğilip kucağına aldı.
Çok inandırıcıydı ama aradığınız cevaplar sizin şu zavallı görünmez denizcinizde değil.
Yanıtları bilen birinin adını vermek için mi buradasın? 7. Bölüm Demir Alırken 1. Kısım Tenha vaziyetteki adanın kıyısındaki rıhtımda devriye gezen tek bir muhafız vardı. Sarı renkli loş bir ışık yayan feneri karanlık sulara dalgalı huzmeler düşürüyordu. Loki küçük futanın içinden ona bir ip attı. Dipnot futa, uzun dar hafif bir kayık türü. Fakat muhafız onları iskeleye bağlamak yerine fenerini Loki, Jean ve Caldris'e doğrulttu.
Bu rıhtım yalnızca... Ah tanrılar aşkına özür dilerim komutanım.
Tam takım Verrar kaptan üniformasının otoritesini sıcak bir battaniye gibi üstünde hisseden Loki sırıttı. O bir direği kavrayıp kendini rıhtıma çekerken muhafızla fener tutan elini göğsüne dayayarak sarsakça bir asker selamı çaktı.
''Tanrılar Tal Verrar Arhon'unu korusun'' dedi Loki. ''İşine bak, geceleri yabancı tekneleri sorgulamak senin vazifen asker.''
Asker Futa'yı bir direğe bağlarken Loki de elini uzatıp Jean'ın rıhtıma çıkmasına yardım etti. Sonra da artık iyice alıştığı kıyafetinin içerisinde zarafetle hareket ederek rıhtım muhafızının arkasına geçti. Ceketinin cebinden bir kelleci başlığı çıkarıp açtı. Çabucak askerin kafasına geçirdi ve ipini sıkıca büzdü.
''Tanrılar biliyorlar ya bizim kadar yabancısını zor bulursun.''
Başlığın içindeki uyuşturucu maddeler işini görürken Jean da askerin kollarını sıkıca kavradı. Adam Loki'nin böyle bir yöntemle bayıltmayı denediği son kurbanının zindeliğinden yoksundu ve sadece birkaç saniyelik boğuk çırpınışların ardından bilincini kaybetti. Loki ve Jean onun rıhtımın uzak köşesindeki bir direğe sıkıca bağlayıp ağzına bir paçavra tıkarken mışıl mışıl uyuyordu. Caldris Futa'dan güç bela çıktı, muhafızın fenerini eline aldı ve onun yerine rıhtımda devriye gezmeye koyuldu. Loki kafasını kaldırıp hedefleri olan taş kuleye baktı. 7 kat yüksekliğindeki yapının surları, gemileri oradan uzak durmaları için ikaz eden simyasal seyir fenerlerinin ışığıyla turuncuya boyanmıştı. Normalde suları ve rıhtımı gözlemeleri için orada da muhafızlar bulunurdu. Fakat Stragos'un eli çoktan harekete geçmişti. Kulenin üstünde hiçbir kıpırtı yoktu.
''Haydi bakalım'' diye Jean'a fısıldadı Loki. ''İçeri girip mürettebatımız için biraz adam toplayalım.''
''Oraya rüzgar üstü kayası denir'' dedi Stragos. Küçük adadan çıkıntı yapan taş kuleyi işaret ederek. Ada Talverrar'ın cam resiflerinin dış bariyerlerinin yerini gösteren beyaz köpüklü dalga hattından yaklaşık bir ok atımı uzaklıktaydı. Gümüş marinanın 1,5 kilometre batısında yer alan 20 metre derinliğindeki sulara demirlemişlerdi. Sıcak sabah güneşi arkalarındaki şehrin üstüne daha yeni doğuyor, puslu havada yumuşak ışık katmanları yaratıyordu. Tıpkı Murray'nin onlara söylediği gibi Stragos şafak vakti çıka gelmiş ve kıç kısmında rahat deri koltuklar, her yüzeyinde ise altın yaldızı süslemeler bulunan 9 metre uzunluğunda cilalı siyah ahşaptan yapılma bir kikle onları almıştı. Yelkenlerin idaresi Caldris'in asgari denetimi altında Loki ile Jean'a devredilmiş, Murray yine Pruva'ya yerleşmişti. Loki kadının başka bir yerde rahat edip edemeyeceğini merak ederken bulmuştu kendini. Kuzeye doğru yol almış, ardından Gümüş Marina'nın etrafından dolanıp batıya dönmüş ve gece göğünün ufuktaki son mavi gölgelerini kovalamışlardı. Bu şekilde birkaç dakika daha yol aldıktan sonra Murray keskin bir ıslık çalarak herkesin dikkatini üstünde toplamış, ardından sancak pruvasının ötesindeki bir noktayı işaret etmişti. Uzaktaki dalgaların üstünde koyu renkli uzun bir yapının yükseldiğini görmüşlerdi. Yapının zirvesinde turuncu ışıklar parlıyordu. Çok geçmeden yalnız kuleyi inceleyebilmek için demir atmışlardı. Stragos iki kafadarın tekneyi idaresine yönelik bir övgüde bulunmamasına rağmen herhangi bir eleştiri de yöneltmemişti.
Rüzgar altı kayası dedeceğim. Buradan bahsedildiğini daha önce de duymuştum. Bir tür kale.
Bir hapishane efendi de Ferra.
Bu sabah orayı ziyaret mi edeceğiz?
Hayır dedi Stragos.
Yakında geri gelip o adaya çıkacaksınız. Şimdilik yalnızca görmenizi istedim. Bir de size küçük bir öykü anlatmayı. Hizmetimde şimdiye kadar eksikliklerini saklamakta harika bir iş çıkaran, bilhassa güvenilmez bir kaptan var.
Bunu duyduğuma ne kadar üzüldüğümü anlatamam dedi Loke.
Bu kaptan bana ihanet edecek dedi Stragos. Aylardır devam eden planı son ve muazzam bir ihanetle noktalanacak. Benden çok değerli bir şey çalacak ve herkesin gözü önünde onu bana karşı kullanacak.
Herifi daha dikkatli izlemeliydin diye söylendi Loke.
İzliyordum dedi Stragos ve hala da izliyorum. Bahsettiğim kaptan sensin.
34. ayrımın sonu. Sayfa 314.